Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Evet hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir programda yine önemli gündem başlıklarıyla birlikteyiz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum efendim.
Tabii gündem başlıklarına geçmeden önce maalesef ülkemizin üzerinde hani kara bulutlar dolaşıyor desek yeri midir bilmiyorum ama son bir hafta 10 gün içerisinde çeşitli imtihanlarla sınanıyor Türkiye. Kimisi tabii afetler, kimisi terör saldırısı, kimisi kaza. Şöyle baktığımız zaman haftaya maalesef İdlib'den gelen, Suriye'den gelen şehit haberleriyle başlamıştık. Sonrasında Van'da bir çığ hadisesi yaşandı. Maalesef yaklaşık 41 kişi vefat etti bu çığ hadisesinde. Sonrasında İstanbul'da bir uçak pistten çıktı. 3 vatandaşımız vefat etti. Öncesine baktığımız zaman Ocak ayının sonu Elazığ, Malatya depremi, yine 40 dolayında vatandaşımız bu afette hayatını kaybetti, vefat etti. Hocam neler söylemek istersiniz? Hakikaten bir imtihanlar silsilesi bugünler Türkiye için, insanımız için neler söylemek istersiniz? Böyle başlayalım.
Evet, gerek depremde, çığ felaketinde, uçak kazasında ve İdlib'deki o hain saldırıda şehit olan askerlerimize ve diğer sivillerin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır ve metanet temenni ediyoruz. Bazı afetler Allah'tandır. Biz sadece tedbirimizi alırız. Takdir Allah'tandır. Bazılarında ise ibret alıp bir sonraki dönemde aynı hadiselerle karşılaştığımızda daha az mal ve can kaybına uğrayarak bu işten sıyrılmanın yollarını arayacağız. Mesela depremde, çığ felaketinde bunları söylemek mümkün. Aynı şekilde uçak kazasında da aynı şekilde. Ne kadar doğal afet desek de beşeri bir takım ihmallerin de burada varlığından söz edebiliriz. İnşallah bunlar birlik ve beraberliğimizin de sağlanmasında bir vesile olur temennisiyle programımıza başlayalım inşallah.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Evet, az önce de ifade ettik, Suriye'de, İdlib'de Suriye rejimi bizim askerlerimize saldırdı. 8 kimisi sivil, kimisi asker olmak üzere 8 vatandaşımız, görevlimiz, devlet mensubu orada şehit oldu. Tabii şu sorular ortaya çıktı. Rusya ile sürdürülen bir mutabakat var. İdlib mutabakatı, rejimin ve muhaliflerin ateşkes çağrılarına uymaları gerekiyor. Ama hep bugüne kadar bu ateşkesi delen taraf rejim oldu ve son olarak da yine o hadisede rejimin bir kalle saldırısı söz konusu. Rusya Türkiye operasyonundan bir sevkiyat vardı. Bu operasyondan bizi haberdar etmedi. Dolayısıyla bu şekilde gerçekleşti derken Türkiye'den yapılan açıklamalarda Rusya'yla bir iletişim noktasında sıkıntı olmadığı ve her adımın haber verildiği yönünde açıklamalar geldi. Bu konuyu konuşalım öncelikle hocam. Rejimin bu yaptığı ne anlama geliyor? Türkiye neden böyle bir saldırı gerçekleştirdi? Burada tabii rejimin hamisi noktasında Rusya ile ilişkilerimiz nasıl etkilenir ya da neler yaşanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ki önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bundan sonra rejimin en ufak bir saldırısına misliyle karşılık verileceğini ve Türk askerine, Türkiye'ye ve dost unsurlara nereden, nasıl bir saldırı gelirse gelsin karşılığının verileceğini belirtti ve Şubat ayı içerisinde de rejimin İdlib'den çekilmesini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya'nın buradaki pozisyonu ne olur? Neden rejim böyle bir girişimde bulundu?
Evet, şimdi önce biz Suriye'ye bir coğrafyacı gözüyle şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. 185 bin kilometre kare yüz ölçümü olan bir ülke. Bu 2001'deki iç savaş başladığı sıralarda da 21 milyon civarında bir nüfus var ve Bu iç savaşla birlikte 3,5 milyonu Türkiye'de olmak üzere 6 milyon civarında insan mülteci olarak yurt dışına girmiş, çıkmış ve evet. 10 milyon kadar insan da ülkede yer değiştirmiş. Ve bu yer değiştirilen alanlardan bir kısmı işte Türkiye sınırına gelip işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gelip iskan olanlar, yerleşenler var. Fakat İdlib'in şöyle bir statüsü var. 4 bölge belirlenmişti Soçi ve Astana sürecinde. İşte Halep, Hama, o Guta, Şam'daki Guta bölgesi ve İdlib. Bunlar çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilmiş idi. Fakat Rusya'nın havadan, rejim ve İran birliklerine karadan yapmış olduğu katliamlar neticesinde Halep yerle bir edildi.
Evet.
Şam'da, Guta'daki yaşananları gözümüzün önüne getirelim. İnsanlık dramı, vahşi hadiseler yaşandı. Ve Türkiye araya girerek bir koridor açıldı ve onlar İdlib bölgesine getirildi. Şu anda İdlib dediğimiz yer 185 bin kilometre karelik Suriye coğrafyasının 3-5 bin kilometre karelik bir bölümünü oluşturuyor. Normalde doğal nüfusu 1 milyon civarındayken şu an 3-4 milyona ulaşmış bir nüfus potansiyeli evet. barındırıyor. Ayrıca Halep, Şam başta olmak üzere Hama, Humus, Dera ve diğer bölgelerdeki rejime karşı muhalif olan insanlar da burayı son kale olarak sığınma bölgesi yaptı. Ve rejim her taarruzunda oradaki ılımlı addedebileceğimiz muhalifler de radikallerin saflarına girmeye başladı.
Evet.
Derken Türkiye bu mutabakat çerçevesinde 12 gözlem noktası oluşturmuş ve bu gözlem noktasının içinde kalan bölgelerdeki insanlar güvende kendilerini kabul edecekler idi. Ancak bir taraftan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın gerek istihbari olarak gerek maddi olarak oradaki radikal örgütleri bir şekilde zımni veyahut da nakdi destekler vermesi neticesinde onlar o bölgeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Yer yer Rusya'nın işte geçtiğimiz hafta 5 tane Rus askeri ki sahadaki istihbarat askeri evet. subaylarıydı bunlar. Muhalifler tarafından öldürüldükten sonra Rusya tabiri caizse rejim ve İran birliklerini İdlib içerisine getirip hani cami duvarına getirip bıraktılar.
Evet.
Onlar da bizim askerlerimizi şehit ettiler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir ifadesi var. Bu askerlerimizin İdlib bölgesinde şehit olması ve oraya kan dökülmesinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bir milat olacak
ve
dedi.
Şubat sonuna kadar süre verildi ve Şubat sonunda rejim ve İran destekli bu kara birliklerinin oradan çekilmesi ve 12 tane gözlem noktasının doğusuna ve güneyine çekilmesi
evet.
talimatı verildi. Şimdi burada kilit noktayı Rusya oynuyor. Rusya'dan bir heyet
evet,
bugünlerde Türkiye'ye geliyor. Görüşmeler olacak. Rusya ile Türkiye mutabık kalıp rejim birlikleri o gözlem kulelerinin gerisine çekilirlerse bu usulet ve suhuletle çözülmüş olacak. Yok Rusya olayı biraz daha gerir ise durum çok daha farklı ve vahim boyutlara geçecek. Türkiye tıpkı Fırat Kalkanı'nda Zeytin Dalı ve Barış Pınar evet. Harekatı'nda yaptığını bir benzerini burada uygulayacağını bütün dünyaya ilan etti. Çünkü 3,5 milyon mültecinin üzerine bir 3 milyon daha mülteci almayı Türkiye'nin ne siyasi konjonktürü ne de ekonomisi bunu kaldıracak güçte değil. Bu operasyonu yapmayı dünyaya deklare etti. Şu anda top Rusya'nın elinde.
Peki Rusya'nın size göre nasıl bir adım atacağını bekliyorsunuz hocam? Yani bütün her şeyi ters edebilecek bir durumu söz konusu mu?
Şimdi Orta Doğu coğrafyasında Suriye bir laboratuvar. Bu Suriye laboratuvarında da İdlib bölgesi adeta bir nirengi noktasını oluşturuyor. Ve bu tahterevalli de Türkiye, Rusya ve Amerika arasında hangi taraftan yana ağırlığını koyduğunda o taraf daha dominant hale geliyor. Evet. Şimdi Rusya, İran, Esed rejimi bir cepheyi oluşturuyor. Amerika, işte Körfez ülkeleri, Mısır ve avanesi İsrail bir cepheyi oluşturuyor. Şimdi Türkiye kuzeyde PKK'lılara karşı harekat yaparken Rusya ile mutabakat sağladı ve Amerika'yı karşısına aldı. Gerekirse dedi savaşmayı da göze alıyorum dedi. Amerika petrol bölgelerine doğru geri çekildi. Şimdi İdlib bölgesinde ise aynı şeyi Rusya'ya söylüyor. Şimdi Türkiye'de bu askerlerin şehit haberi gelir gelmez Pompeo hemen Amerika'dan beyanatta bulundu. Türkiye'yi destekliyoruz, Türkiye'nin arkasında duruyoruz. Evet. Ve adeta Türkiye'yi provoke edip tıpkı uçak düşürme krizinde olduğu gibi Batı dünyası ve Amerika istiyor ki Rusya'yla biz kanlı bıçaklı olalım, bütün köprüleri atalım. O zaman artık Amerika'nın tabiri caizse tırnakçı kucağına düşmüş oluyorsunuz. Evet. Ve onun şartlarını, dayattığı şartları kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi Türkiye her ikisiyle de dost ve müttefik ilişkileri içerisinde görülmüş olmasına rağmen ne Türkiye Amerika'ya güveniyor ne Rusya'ya güveniyor. Bu güçler de Türkiye'ye güvenmiyorlar. Yani her iki taraf içinde güvenilmez müttefikler konumundayız.
Ama her iki taraf da Türkiye'nin kendi yanında yer almasını istiyor değil mi hocam? Böyle bir durum da var.
Yani şöyle bir gerçek var. Türkiye henüz askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak bölgede oyun kurucu bir güç olma yeteneğine sahip değil. Ancak Türkiye bölgesel öyle bir güç konumuna geldi ki askeri olarak ve siyasi nüfuz olarak hangi tarafa geçerse o taraf kazanıyor. Hani böyle biz çocukken böyle minyatür kale mahalle maçları yapardık. Bazen böyle çok iyi bir futbolcu arkadaş olurdu. O hangi tarafta olursa o takım kazanır idi. Şimdi Türkiye'nin böyle bir pozisyonu var. Onun için de Amerika'da, Rusya'da Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Ama Türkiye'nin çıkarlarıyla da onların çıkarları maalesef uyuşmuyor. Çünkü Rusya Esed ve İran milisleri vasıtasıyla gıdım gıdım Suriye'nin önce Tartus ve Himeym'in üsleri vasıtasıyla Akdeniz'de ve bugünkü o Laskiye çevresinde konuşlandı. Arkasından gözünü Suriye'nin bütününe dikti Rusya. Yani bütün Suriye'yi yekpare olarak eline yani rejim görünümlü kendi kontrolünde tutmak istiyor. Fakat bunu yaparken de ne hikmetse Fırat'ın doğusunda petrol bölgelerini, su kaynaklarını kontrol eden YPG PKK antenli ama geride de Amerika'nın olduğu o güçlerle hiçbir mücadele yapmıyor. Geliyor gidiyor bunca masum insanın sivilin olduğu İdlib bölgesinde bombardıman yapıyor. Bu da düşünülmesi gereken ayrı bir nokta.
Evet. Peki bir başka Rusya'nın pozisyonunu konuştuk. ABD'nin hemen bu hain saldırının ardından yaptığı açıklamayı hatta provokasyonu konuştuk. Bir de İran unsuru var hocam Suriye'de. İran bir taraftan işte kendi ministeriyle Esed rejimine destek veriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız. Ama diğer taraftan da şöyle mesela sıcak bir haber. İsrail Suriye'deki İran güçlerini bombalamış ve yaklaşık 10 dolayında İran milisini öldürmüş. Peki İran'dan bir İsrail'e yönelik herhangi bir adım bir şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. İsrail'e karşı İran'ın bu sessizliği söz konusuyken
İran'a karşı
Türkiye'ye neden bu
bol
kadar
bol salçalı soslu tehdit içerikli beyanatlar veriyor. Evet. O da tribünlere hitap eden beyanatlar. Çünkü Lübnan, Suriye, Irak, Yemen başta olmak üzere bu coğrafyadaki Şii milislere selam gönderme mesajıdır bu. Ancak nedense İran kaynaklı hiçbir füze, hiçbir top, hiçbir uçak mermisi İsrail topraklarına düşmüyor. İran kaynaklı ama İsrail kafası estikçe Suriye'deki
İran hedeflerini
vuruyor. Hatta Amerika Irak'ta
Kasım Süleymani'yi
öldürdü. İran ise bol bol beyanat veriyor ama söz konusu Türkiye olduğunda veyahut da sözünü geçirebileceği veya dişini geçirebileceği gariban Müslümanlar olduğunda aslan kesiliyor. Ya bu da İran için düşünülmesi gereken, hı hı, bir çifte standarttır. Çünkü Hizbullah ve Haçlı Şabi milisleri o Ebu Kemal, Rakka, Deirizor bölgesindeki petrol yataklarına yakın bölgelerde PKK-YPG, evet, ile çatışmaya tutuştuklarında Amerika çok ağır bir bombardımanla bunları durdurdu ve büyük kayıplar verdikten sonra bir daha o bölgeye adım atma cesaretini gösteremediler. Herhalde Türkiye'nin de bu şekilde davranması ve sert tavrını göstermesi gerekiyor. Burada Rusya, dediğim gibi, evet, nasıl bir tavır alacak, bunu göreceğiz. Ancak Rusya ile Türkiye'nin durumu da şuna benziyor. Eskiden işte 300 yıl Osmanlı-Rus savaşları vardı. Evet. Hep birbirimizi boğazlıyor idik. Şimdi ise ekonomi öyle bir noktaya geldi ki karşılıklı bağımlılık ilkesi. Yani şu anda Türkiye, geçtiğimiz ay rakamlara bakıyoruz, en büyük ithalatı yaptığı ülke Rusya Federasyonu, açık ara farkla.
Evet, gaz.
Ve petrol ve gazımızı, evet, kerestemizi, hatta buğday ithalatımızı, şöyle yani burada da bir açıklık getireyim.
Buyurun.
Mesela Türkiye 20-22 milyon ton civarında buğday üretimi yapar yıllık. O da kendi ihtiyacını karşılar. Ama Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısıdır. Bu Rusya'dan aldığımız bu buğdayı da makarna ve un yaparak dünyaya, evet, ihraç ediyoruz. Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci ülkeyiz. Ama ham maddeyi biz Rusya'dan alıyoruz.
Evet.
Yani bu yönüyle baktığımızda Rusya bu malları satmak zorunda bir yerlere. Paraya ihtiyacı var. Biz de bu ham maddeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla karşılıklı bağımlılık. Mesela Mersin'de Akkuyu nükleer santralını, hı hı, yine Ruslar
S-400'ler
yapıyor. S-400'ler, işte Türk Akım, Mavi Akım, hı hı, bir sürü projeler var. Bütün bunların üzerine sünger çekip İdlib'de Esed'in arkasında duracak mı? Yoksa bütün bunları riske atıp Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek mi? Bunları işte Şubat sonuna kadar bekleyip göreceğiz. Şu, evet, an için bir şey söylemek için çok erken.
Peki hocam. Şimdi tam da bu noktada işte pazartesi günü bu saldırının gerçekleştiği günün hemen sabahında Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında planlanmış bir şekilde Ukrayna'ya gidecekti hocam. Bir taraftan, hı-hı, da şu konuşuldu. Acaba Ukrayna ziyareti öncesi bu planlı bir şey miydi şeklinde, ya bu saldırı bu mesaj mıydı gibi sorular da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Orada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmelerde bulundu. Kırım konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Neler söylersiniz? Tam da zamanlama manidardı diyebilir miyiz? Bir tesadüf müydü? Ukrayna ziyaretini nasıl değerlendirdiniz bu süreçte?
Rusya'nın Ukrayna ile şu anda aralarının çok gergin olduğunu, hatta Donbas, evet, Donetsk Havzası bölgesinde savaş halinde olduklarını biliyoruz. Kırım'ı da ilhak etti. Hı-hı. Önce işgali, sonra ilhak etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerginlik dünya kamuoyunda bilinirken Türkiye Ukrayna'ya insansız hava aracı T-52,
evet,
satışı gerçekleştirdi. Artı Kırım konusunda da her platformda Ukrayna'nın yanında olduğunu, hı hı, ve Rusya'nın bu işgal ve ilhakını kabul etmediğini her defasında deklar ediyordu. Evet. Bu ziyarette de dile getirildi. Ve Türkiye Altay tankı projesinde Avusturya'dan motor alacaktı. Bu bir takım gizli eller devreye girdi. Bu iptal edildi. Şu anda Türkiye Ukrayna'yla ve biz kendi Ar-Ge çalışmamız da var. İşte bu aşamada Rusya rejim ve İran maharetiyle Türkiye'nin sabrını ve sınırlarını test ediyor. Yani Türkiye nereye kadar tahammül eder, nerede müdahale eder ve, evet, müdahalesinin sınırları ne olur diye aslında bu İdlib'deki askerlerimize yönelik saldırı Rusya'nın Türkiye'yi bir test etme, hı-hı, şeyidir. Ve Türkiye'de, evet, kartları açtı ve İdlib'in bütün ilçe ve köylerinden rejim tahliye olmadığı zaman süpürme harekatı yapacağını, evet, Türkiye dünyaya deklar etti. Bekleyip göreceğiz.
Tabii şunu sormadım aslında. Bu saldırı Rusya'dan habersiz yapılabilir mi hocam? Bunu atladık zannedersem. Bu noktada ne söylersiniz? Yani Rusya'dan bağımsız olarak rejimin bunu yapmaya gücü var mıydı? Bunu da sormak
şöyle,
lazım.
Şöyle Rusya'dan bağımsız olarak Suriye rejiminin herhangi bir şey yapması mümkün değil. Ancak rejim üzerinde Rusya kadar İran'ın da etkisi var. Evet. Burada İran'ın belki biraz daha dominant olarak öne çıkmış olma durumu olabilir. Ama sonuçta rejimin bir iradesi burada çok da fazla etkili değildir. Bazen İran
evet.
böyle kritik noktalarda inisiyatif alabiliyor. Bu iki tarafın da işine geliyor. Bu hem rejimin hem Rusya'nın işine gelebiliyor. Rusya da zımni olarak göz yumarak buna izin veriyor. Ama Rusya o bölgenin tamamen hava sahasını kontrol ediyor. Orada kalkan her uçağı, karadaki bütün askeri evet. hareketliliği Rusya orada S-400 savunma, füze savunma sistemini kurdu. Çok rahat takip ediyor. Yani Rusya'ya rağmen böyle bir şeyin olması mümkün değil.
Evet. Bu arada hemen ekleyelim Ukrayna ile ilgili hocam. Türkiye Ukrayna'ya 200 milyon dolar yanılmıyorsam rakam bu. Askeri yardım yapacağını açıkladı. Önemli bir nokta bu. Bir de az önce siz de bahsettiniz Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye geleceğini. Yarın geliyor bu heyet. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre bu heyete başkanlık edecek kişi de yine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Önemli bir heyet şüphesiz. Önemli konular konuşulacak İdlib'in geleceğine dair. Türk-Rus ilişkilerine dair inşallah İdlib'teki o insanların da rahatlamasına vesile yani, olacak sonuçlar çıkar.
Dünyadaki siyasi konjonktürün nasıl işlediğinin anlaşılabilmesi açısından şunu söylüyorum. Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir yıl içerisinde onlarca defa evet. yüz yüze veyahut da telefonla görüşüyorlar. Yani insan akrabasıyla bu kadar sık görüşmez. Stratejik işbirliğinden bahsediliyor ama bir taraftan da YPG'nin Moskova'da bürosunu açmasına
evet, müsaade
göz yumuyor ve bir tarafta dursun yarın bir gün Amerika son kullanma tarihi bitip atarsa kendi işine yarayabilir diye bekletiyor. Buna karşılık Türkiye'de Rusya ile bu kadar olumlu ilişkileri varken Rusya'nın şu anda savaş halinde olduğu Ukrayna ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. İşte dünya böyle de bir dünyada yaşıyoruz.
Evet.
Herkesin bir karşı tarafın canını acıtabilecek bir elinde bir enstrüman tutmayı her zaman yeğliyorlar.
Peki hocam. Evet Ukrayna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, hafta başında yaşadığımız rejimin kalle saldırısı, Türk-Rus ilişkileri ve bu gelişmeleri konuştuk ilk bölümde değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde birazdan yine önemli gündem başlıklarıyla birlikte olacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamın o değerli görüşlerine müracaat edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Akabinde tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemin önemli başlıklarını medeniyet coğrafyamıza dair önemli haberleri konuşmaya, arka planlarını sorgulamaya devam ediyoruz. Hocam Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri sık sık terör örgütlerine kucak açıyor. Güya kendileri de terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar ama terör örgütü PKK-YPG'ye karşı bir sempatileri olduğu şüphe götürmüyor. Son olarak da Avrupa Parlamentosu'nda PKK-YPG-PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi. Büyük tepki geldi Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na dair ve bu sürekli yapıla geldiği için bizi de açıkçası çok fazla şaşırtmıyor Avrupa Parlamentosu ve çeşitli Avrupa ülkeleri. Neden bu yola sürekli başvuruyor Avrupa ülkeleri hocam? Terörle neden bu kadar iç içeler aslında mücadele ettiklerini, terör dersi verdiklerini her şartta görebiliyoruz Türkiye'yi ama bir taraftan da terörle aralarına mesafe koyamıyorlar.
Şimdi Avrupa Birliği aile yapısı çökmüş, nüfusu yaşlanmış, ekonomisi durağan hale giden, kuzeyde çalışkan ve birikim yapan, güneyi ise sürekli harcayan ve borç batağına saplanmış ülkelerden oluşan, 28 ülkeden oluşan, Brexit'le birlikte İngiltere'nin çıkmasıyla 27'ye düşen, kendi içerisinde envai çeşit sorunlar yaşayan bir topluluktur Avrupa Birliği ve 1958 Roma Anlaşması'ndan bugüne kadar metamorfizma geçirip çok değişik boyutlar kazanmış ve bugün ise askeri bir gücü olmayan, ortak bir anayasa yapmayı beceremeyen fakat kendi içerisindeki sorunları bastırabilmek için de demokrasi, insan hakları numarasına yatıp dünyaya bu tür mesajlar vermeye çalışan bir topluluk Avrupa Birliği. Fakat biz bu Avrupa Birliği'ne ticaret hacmimizin yaklaşık %50'sini Avrupa Birliği'yle yaptığımızı göz önüne almamız gerekiyor. Yani Türkiye geçen yıl ihracat, ithalat, toplam ticaret hacminin yaklaşık %50'sini Avrupa topluluğu ülkeleriyle yapmış. Evet. Yani bizim de ekonomik olarak da böyle bir bağımız var. Fakat burada bir tek parlamenterin bile davet etmesiyle olabiliyor. Yani haklarını da yememek lazım. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri toplanmış da burada PKK'lıları konuşturmuş değil. Hı hı. Yani şöyle düşünmek lazım. Avrupa'da bu PKK'lılar bir konferans düzenleyecekler. Adına Kürt konferansı diyorlar. Kürtler ne kadar temsil ettikleri ayrı bir muammadır ama yani Avrupa'da hiç kongre salonu, hiçbir kapalı spor salonu falan bulamamışlardı. Avrupa Parlamentosu'nu mu sürekli yol ettiler? Evet. Bu kendi içerisinde düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir konu. Ayrıca geçtiğimiz haftada densiz bir Yunan vekilin, hı hı, Türk bayrağını yakması hadisesini gördük. Yani şimdi Avrupa'da yükselen bir ırkçılık var. Kendi topluluklarına onları heyecanlandıracak bir mesaj veremeyen siyasi liderler Türkiye'nin ki Osmanlı'dan kalma bir öteki tavrı vardır ki Osmanlı döneminde de biz nasıl Avrupalıya gavur diyorsak onlar da Osmanlı Türko dediklerinde adeta çocuklarını onlarla korkutuyorlarmış. Yani Türk düşmanlığı yapmak her zaman tribünlere verilen mesajlarda prim getiriyor.
Evet.
Bunlar da bu konuda adeta ırkçılıkta, yabancı düşmanlığında,
İslam
düşmanlığında ve Türkiye'ye karşı olan tavırda adeta yarışa girmiş durumdalar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
Nereye varacak? Evet. Tabii bir taraftan da Avrupa Birliği güç kaybetmeye devam ediyor. Az evet. önce siz de belirttiniz. İngiltere'nin Brexit'i sonunda onaylandı ve 47 yıllık Avrupa Birliği serüveni İngiltere'nin 31 Ocak itibarıyla sona erdi. Ve bu İngiltere'de bir gösteriyle, bir sevinç durumuyla ortaya çıktı o gece. Neler söylersiniz? Bundan sonra Avrupa Birliği'ni ne bekliyor? İngiltere'siz bir Avrupa Birliği nereye gider? Ve İngiltere'yi başka ülkelerde izler mi?
Şimdi İngiltere küçük bir ada ülkesi gibi gözükmekle beraber dünyada New York'la birlikte Londra bir finans merkezidir. Yani parayı kontrol eden bir güçtür. Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan iki Avrupa Birliği ülkesi vardı. Biri Fransa, biri İngiltere'ydi. İngiltere ayrılarak bu bire düştü. Bir de İngiltere bakıyor ki Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu katkılar ve yani girdisini çıktısını hesap ediyor. Külfeti daha fazla geldi ve gelecekte de bu mülteci akınına dur diyebilmek için en önemli çıkış sebeplerinden biri çünkü Avrupa Birliği kevgire dönmüş durumda. Yani İspanya'dan Yunanistan'a kadar bütün Akdeniz sahillerinden Avrupa ülkelerine şu anda biz sadece teknesi batan ölenlerin haberini duyabiliyoruz. Ama her gün binlerce insan Avrupa Birliği sınırlarından bir şekilde yasa dışı yollarla veya çeşitli bahanelerle giriyorlar. İşte İngiltere bu göç akınına da mültecilere de bir dur duyabilme adına Avrupa Birliği'nden çıktı. Artık dünyada gelişmiş, zenginleşmiş ülkeler için en büyük tehdit işte bu Suriye başta olmak üzere Afrika ve fakir ülkelerden gelen göç ve göçmenlerle mücadele konusunu teşkil ediyor. Ve Brexit'in onaylanmasıyla birlikte İskoçya buna karşı çıktı. 1709'da malumunuz İskoçya İngiltere'den ayrı bir devletti. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda dört parçadan oluşuyor. Britanya Krallığı, Birleşik Krallık olarak geçiyor zaten. 1709'da Londra'ya, Buckingham Sarayı'na bir İskoç kralını getiriyorlar, kral yapıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki İskoçya'da artık bizim bir parçamız. O gün bugündür İskoçya bir türlü yakasını İngilizlerden kurtaramadı ve şu anda da Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemiyordu İskoçlar ve önümüzdeki yıllarda İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması konusu gündeme gelirse hiç şaşırmamak lazım. İngiltere evet. Avrupa Birliği'nden yakamızı kurtardık diye seviniyor ama kendi içerisinde de bir İskoç sorunu çıkacak gibi bir durum söz konusu. Etme bulma dünyası. Evet, İngilizler hocam. Bunca kan ve gözyaşının üzerine bu zenginliği inşa etti. Allah da bunun bir hesabını bir şekilde çıkaracaktır inşallah.
Peki hocam. Şimdi az önce siz göçlerden bahsettiniz. Daha iyi yaşam şartlarını yakalamak için insanların gerekirse öldüğünü boğularak evet. can verdiğinden ifade ettiniz. Bununla ilgili bir başka örneği de paylaşmak isterim. Libya meselesi önemli gündem başlıklarımızdan biri şüphesiz. Orada Libya'da Türk varlığına sürekli karşı çıkıyorlar ama Libyalı olmayanların oraya götürülüp savaştırıldığına dair birçok örnek sayabiliriz. İşte şeyde Rusların Wagner şirketi, bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin hocam şöyle bir durumu varmış. Sudan'da gençleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne götüreceğiz, size iş imkanı sağlayacağız diye Hafter'in kamplarına, Libya'ya götürüyorlarmış.
Black Shield
şirketi. Hı. Evet, böyle Sudanlı gençleri toplayıp Hafter'in kucağına atıyormuş. Sudanlılar ayakta, aileler tedirgin.
Akıl hocaları Amerika'nın da evet. Blackwater diye. Evet. CIA'nin kontrolünde böyle evet. Paralı askerlerden oluşan şeyler vardır. Hı hı. Şimdi Sudan fakir bir ülke. Yani temiz yüzlü insanların evet. olduğu fakat işsizliğin had safhada olduğu, geçtiğimiz yılda darbenin olduğu bir ülke Ömer el-Beşir tahttan yönetimden indirildi. Şimdi işsiz gençler sürekli olarak kendilerine yurt dışında bir gelecek arıyorlar. İşte bu Black Shield şirketi hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gidiyor, diyor ki işte Dubai'de diyor koruma görevlisi olacaksınız, işte o büyük kulelerde filan.
Evet.
Şimdi siz duysanız, yani kendinizi Sudanlı bir gencin yerine koyun, heyecanlanıyorsunuz ve nitekim Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bunlara takım eğitimler de veriliyor.
Evet.
Ve arkasından Libya'ya götürüp Hafter'in kucağına atılıyor ve bizim ulusal mutabakat hükümetine karşı savaştırılan paralı askerlerden bir kısmını teşkil ediyor. Çad'dan da bu şekilde hı hı. var. Rusların Wagner'i var. İşte Sudan'da ve dünya medyasında bu gündeme geldikten sonra Sudanlı aileler nümayiş yapmaya başladılar. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne protesto ettiler ve bu iş elinde patladı. Yine her zaman olduğu gibi rezil rüsva oldular. Allah daha beter etsin. Hı hı. Ve dolayısıyla da ya bu Birleşik Arap Emirlikleri deki o şeytan yüzlü o veliaht prense şunu söylemek lazım. Ya 300 milyar doların üzerinde ihracat gelirim var. 9,5 milyon insanın zaten 8 milyonunu sen köle gibi evet. çalıştırıyorsun, işçi. Yani 1 milyon 300 bin kişiyi doyuramadı mı? Yani bu petrol, doğalgaz, turizm gelirleri de hala paralı askerlerle ona İsrail'e ve Amerikan senaryolarına uşaklık edip İslam coğrafyasını bu kadar karıştırılıyor. Yani işin garibi Suud yani Selman'ın oğlu Veliaht Prens'in aklını karıştıran da bu.
Evet. Muhammed bin Zayed.
Zayed. Bunların akıl hocası da Dahlan. Yani üçü de isimlerini Muhammed koymuşlar. Dahlan'ı da Türkiye Kırmızı Bülteni'ni arıyor. Zaten Tel Aviv merkezli çıkan evet. o fikirler Dahlan vasıtasıyla bu önce Zayed'e, arkasından Selman'ın oğluna Suudi Arabistan'a gidiyor. Ve bu üçlü troika bütün yani Amerika'nın, İsrail'in bu İslam coğrafyasında yapmak istediği bütün pis işlerin taşeronluğunu bu hainler yapıyorlar maalesef.
Evet. Maalesef çünkü son olarak açıklanan bu yüzyılın anlaşması diye Filistin'i parçalama planının arkasında da yine aslında bu ekip var desek yanılmayız değil mi hocam? Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire İsrail'e dirsek temasındalar ve gerek Kudüs'ü satan, gerek kendi milletinden insanları satan gene bu ekip son olarak yüzyılın anlaşması planında, sözde planında da Arap Birliği'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu her şeye rağmen, bu ekibe rağmen olumsuz beyanatlarda bulunması, yani bu plana dair olumsuz beyanatlarda bulunması da önemli. Bu konuyu da değerlendirelim.
Şöyle, Mısır'da Sisi, evet. Körfez ülkelerinde de yönetimi elinde bulunduran idareler İhvan-ı Müslümin'i terörist ilan ettikten sonra muhalif bütün sesleri kıstılar ve tek sesli bir yayın politikası söz konusu. Evet. Ve bu yayın bombardımanıyla da halkın kafasını bulandırıp kendi çarpık görüşlerini halka kabul ettirmek istediler. Ve bu Trump'ın kendi azil sürecinden kurtulmak, Netanyahu'nun da yargılanmaktan evet. kendini sakındırmak için işte yüzyılın planı diye soslayıp halkın önüne koymuş olduğu bu ihanet planına hemen bu Körfez'deki az önce saydığımız işbirlikçiler alkış tutunca, Türkiye çok sert bir tavırla karşı çıkınca bu Arap sokaklarında yankısını buldu.
Evet.
Filistin'den başlayarak ve baktılar ki halkın büyük bir tepkisi var. Önce Arap Birliği Teşkilatı, arkasından İslam İşbirliği Teşkilatı da bu planı kabul etmeyeceklerini. Evet. Ki Avrupa Birliği bile
evet.
kabul edilemez buldu. Amerika'nın içerisindeki birçok think tank kuruluşları ve insaf sahibi görüşlerde dedi ki ya bu kabul edilebilir bir şey değildir gibisinden. Böyle olunca da bundan cesaret bulan bu
Arap Birliği işte, ve İslam İşbirliği Teşkilatı.
Bu teşkilatlar bunlar da kabul etmediğini kerhen de olsa beyan etmek zorunda kaldılar.
Evet. Yine bir başka nokta. Az önce Sudan'dan bahsettik hocam. Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Burhan var. Burhan'ın İsrail'le görüştüğü ifade ediliyor. Netanyahu ile görüştüğü ifade ediliyor. Bu Sudan'da büyük tepki çekti ve içerisinde bu konseyin içerisinde bulunan diğer bloklardan bu görüşmenin saklandığı, gizlice yapıldığı ortaya çıktı. Yeni bir bilgi olarak da paylaşalım. İsrail-Sudan arasındaki görüşmelerde arabulucu kim dersiniz hocam? Birleşik Arap Emirlikleri. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani bir taraftan da kendi tarafına diğer ülkeleri çekmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri.
Önce Sudan'la ilgili bazı verileri ortaya koyalım. Sudan bu geçtiğimiz 2009 yılında 10 yıl kadar önce Güney Sudan'ın ki Türkiye büyüklüğündeki bir parçanın ülkeden koparılmasından sonra petrol gelirlerinin 1/3'ünü kaybetti. Şu an ekonomik bir türbülans yaşıyor. Ömer el-Beşir'in devrilmesinde de en büyük pay aslında ekonomik olarak insanların 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öncesine göre durumlarının daha kötüye evet. gidiyor olması. Bu konseyde yönetime el koyduktan sonra para yok. Yani halkı memnun edebilmek için paraya ihtiyaçları var ve bu paranın kaynağı da işte Körfez ülkeleri. Bu Körfez ülkeleri de kesenin ağzını açmanın şartı olarak Türkiye'ye karşı tavır koymalarını, İsrail'le işbirliği yapmalarını, Amerika'yı müttefik olarak görmelerini gibi bir takım şartlar koyuyorlar ki onlara ağababalar o şekilde süfle veriyor.
Evet.
Fakat bunu açık ve alenen yaptıkları zaman halkı zapt edemiyorlar. Sudan'da öyle Körfez'deki ülkeler gibi kapalı bir toplum yok. Yani Sudan halkı zaten kaybedecek bir şey yok. Fakir insanlar. Körfez'de evet. adam o emirlikler adama son model arabanın anahtarını vermiş, villasını vermiş, maaşını veriyor. Dolayısıyla o insanların sesi çıkmıyor ama Sudan'dakilerin öyle bir derdi yok yani. Adam zaten aç sefil evet. perişan yaşıyor. İşte bu az önce bahsettiğiniz Abdülfettah Burhan bir taraftan bu Birleşik Arap Emirlikli merkezli körfez sermayesini ülkesine çekme pahasına İsrail'le gizli gizli görüşürken bunu da halkın duymasını da istemiyor duyduğu evet. zaman da. Çünkü ortalama bir Sudan halkı en az sizin benim kadar İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı hassas ve duyarlılar.
Evet.
İşte şu andaki mevcut Sudan yönetimin böyle bir açmazı var. Mesela Türkiye'nin ekonomisi düzgün olsa, kesenin ağzını açsa, evet. 1-2 milyar dolar kredi vermiş olsa, işlerini yoluna koyacak olsalar Türkiye'nin bir numaralı müttefiki olur. Bu ülkelere selam bile vermez mevcut askeri yönetim. Ama işte şu anda Nasrettin Hoca hesabı parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor. Fakat bu düdüğü çalanların da haksız ve hukuksuz hareketlerinden dolayı da halk gocunuyor. Dolayısıyla iki arada bir derede bir durum söz konusu şu anda.
Evet hocam. Evet, bir başka önemli gündem başlığına bakalım hocam. Haftalardır Çin kaynaklı koronavirüs salgını dünyanın önemli gündem başlıkları arasındaki yerini koruyor. Son 24 saatte 73 kişi ölmüş hocam koronavirüsten ve şu ana kadar ölenlerin sayısı da 637. Yavaş yavaş diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Diğer taraftan Türkiye'den geçen hafta önemli bir operasyon gerçekleşti Çin'e. Oradaki Türk vatandaşları, hatta Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Gürcistanlı dostlar da olmak üzere Türkiye'den kalkan bir ambulansa dönüştürülmüş askeri uçak oradaki bu insanları alıp getirdi. Önemli bir operasyondu. Çünkü neden önemli hocam? Almanya'ya baktığımız zaman ya da diğer bazı ülkelere baktığımız zaman oradaki vatandaşlarını parayla, yani belli bir ücret karşılığında kendi vatanlarına getirmiş. Üstüne bir de sağlık taramasına yine ayrı evet. bir para isteyerek tabi tutmuş. Başka ülkelere baktığımız zaman şu uyarılar yapılmış. Oradaki vatandaşlarımız derhal oradan ayrılsın. Yani başınızın çaresine bakın derken Türkiye bir operasyonla
askeri
oradaki
kargo uçağı gönderdi evet. Koca Yusuf isminde.
Ve sadece bu uçağın oraya gidiş amacı oradaki vatandaşlarımızı getirmek değil de aynı zamanda Çin'e de ciddi bir tıbbi yardım yapıldı.
Başta maske
Hatta
olmak üzere.
Çin de bundan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Vicdani bir tutum takındığını söyledi ki sadece Japonya ve Türkiye'nin bu yardımı yaptığını ifade etti Çin. Neler söylersiniz hocam bu önemli operasyonla ilgili?
Evet, insanlık farklı bir şey. Mesela geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da deprem olduğunda ilk Türkiye'ye gitti. Arama kurtarma bizim AFAD ekibimiz evet. gitti. Ve şu anda o Elazığ Malatya depreminde aramızda bunca gerginlik olmasına rağmen Yunanistan ihtiyacınız varsa biz yardım edebiliriz dedi. Türkiye'de teşekkür etti evet. yani böyle bir ihtiyacımızın olmadığını ve Çin'e de bunu yaptık. Yani bizim Kızılay'ımızın, AFAD'ımızın, UMKE'nin, sivil toplum kurumlarımızın şu anda dünyada bir numara bu işlerde profesyonelleştiğini söyleyebiliriz. Ancak ne acı bir durumdur ki bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle medyada bu ulusalcı
evet.
ekip bütün dini cemaatleri ve vakıf ve dernekleri bunlar da güçlenir ve palazlanırsa olacakları bir FETÖ'dür gibisinden halkı adeta yani bu sıradan Müslüman insanların verecekleri hayır hasenat işlerinde vakıf ve derneklerin, cemaatlerin önünü kestiler ve geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ve insanların o bağışlarına baktığımızda Türk Kızılay'ına, Diyanet'e büyük bir akın oldu geçen yıl.
Evet.
İşte bu depremde Kızılay'ın bu başarılı çalışmaları sırasında hemen bir takım karanlık mahfillerden işte başkent gaz şuna yardım yapmış, şu almış, bu vermiş. Yani bilmiyorum kim ne aldı, ne verdi, ne şey yaptı ama burada çıkan sonuç şu. Artık insanlara şu mesaj veriliyor. Kızılay'a da yardım etmeyin.
Evet.
Yani insanımızdaki bu yardım etme duygusunun, merhamet damarını bazılarının yani küresel bir takım insanların ağrına gidiyor ve Türkiye'deki işbirlikleri vasıtasıyla da bu karalama kampanyası yapılıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bu evet. öyle basit sıradan bir iş değil. Yani küresel bir operasyonun Türkiye'deki işbirlikçiler tarafından yapılan bir karalama operasyonudur. Biz Kızılay'ın cemaziyeli evvelini de çok iyi biliyoruz.
Evet, 80'li,
90'lı yıllarda, 99 depreminde Kızılay'ın nerelerde, hangi noktalarda olduğunu birazcık yaş ileri olanlar çok iyi bilirler.
Peki hocam. Koronavirüs salgınına tekrar dönecek olursak, dünyaya etkisi bakımından hem ticari hem sağlık bakımından hem turizm bakımından etkisi noktasında neler söylemek istersiniz? Çünkü yayılıyor.
Şöyle düşünelim. Siyasi coğrafyada herhangi bir hadisede bir zarar görenler vardır. Şimdi bir kaybeden de mesela bir kumarhanede hep kumar oynayanlar kaybederler ama bir de kazananı vardır. Kumar oynatan kazanır değil mi?
Evet.
Şimdi bu hadisede de Amerika ile Çin arasında bir ticaret savaşları başlamıştı. Çin biraz büyük konuştu. Artık Çin'in yükselişi durdurulamaz demişti. Doğu Türkistan'da da bir takım insan hakları ihlalleri ve zulümler yapmıştı. Ve işte Allah-u Teala yani direkt tokat vuracak hali yok. İşte bu şekilde bir virüs salgınıyla yani Çin'e atom bombası atılsaydı herhalde bu kadar ancak
etkili olurdu.
Etkili olurdu. Çünkü Çin mallarından da virüs bulaşır korkusuyla yani şu kalemi siz satın alacak olsanız Çin malı deyince durursunuz. Yani acaba virüs kapar mıyım diye. Bütün dünyada şu anda Çin mallarına karşı bir tedirginlik söz konusu. Çin'de üretim durdu ve Çin ekonomisine ne kadar milyar dolar hasar verdiğinin daha henüz bir tahmini bile yapılamıyor. Bu daha henüz olay devam ettiği için. Hı hı. Yoksa ölü sayısı 300 olmuş, 500 olmuş, 5000 olmuş. 5 milyon kişi ölse ne olacak? Çin'de 1 milyar 400 milyon insan var. Yani 5 milyon kişi ölse. Fakat bu ölümlerden çok daha önemlisi Çin'in ekonomisine ve Çin'in itibarına bir sekte vuruldu ve bu işten de Amerika karlı çıktı.
Evet.
Enteresan bir şey. Yani Çin şu anda Amerika'ya karşı önemli bir şeyini kaybetti. Elindeki kartlarını. O halde bu virüste bir şekilde de Amerika'nın
parmağı olabilir
parmağı
diyorsunuz.
Olabilir çünkü olağan şüphelidir. Şu anda elimizde bir kanıt olmadığı için
kim faydalandı diye bakarsanız.
Kim faydalandı? Amerika faydalandı.
Evet. Bu arada tabii birçok firma Çin'deki siparişlerini durdurmuş hocam. Bunu belirtelim. Yine otomobil fabrikaları oradaki üretimlerini durdurmuşlar. Şöyle bir nokta da var tabii. Kısmen Türkiye'de bu işin yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü Rusya mesela birçok üretimi Çin'de alıp Türkiye'ye vermiş tekstil noktasında.
Mesela
haberlerde geliyor.
Türkiye tekstilde dünya dördüncüsü ihracatta.
Evet.
Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra dördüncü sırada. Fakat bu dört ülke içerisinde en kaliteli üretim yapan ve Avrupa ve dünya pazarlarına en yakın olan ülke. Ve Çin'deki bu durumdan dolayı bazı sipariş iptallerinden Türkiye pozitif yönde etkilenebilir. Yine otomotiv, yani şu anda ihracatımızda otomotiv birinci sırada, tekstil ve imalat sanayi ikinci sırada.
Evet.
Yani şu anda çevremizdeki bu ateş çemberinden dolayı, hatta geçtiğimiz yıl yaşanan derin ekonomik krizden sonra belki de bu olay Türkiye'deki girişimcilerimiz için de bir fırsat olabilir. Görelim Mevla neyler.
Peki hocam. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Darbeci Sisi'ye Almanya'dan bir ödül verilecekti. Bunun üzerine konuşmuştuk. O ödül tevdi edilmiş darbeci Mısır liderine. Almanya'nın Aziz George nişanlı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye veren Dresden kentindeki Semper Opera Balosu hocam gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıklamış. Bunu da yorumlayalım. Sonrasında yavaş yavaş programımızı kapatacağız.
Yani baştan Nobel ödülü olmak üzere Batılıların dağıtmış olduğu barış ve insanlık adına yapılan ödüllerin çoğunun makyajını kaldırdığınızda bir takım siyasi hesapların olduğunu görürsünüz. Yani Sisi'ye o ödülü veren her ne amaçla vermişse mutlaka Mısır'la ve Sisi'yle bitecek bir işi vardır.
Evet.
Fakat kamuoyundan gelen tepkilerden duyacağı zarar o elde ettiği kardan daha fazla olunca da bundan vazgeçiyorlar. Yani olay evet. Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ben şu anda bilmiyorum açıkçası bu ödülü verirken Sisi'den ve Mısır'dan ne gibi bir beklentileri vardı ki mutlaka vardır. Yani yoksa darbeyle iktidarı ele geçiren ve seçilmiş bir cumhurbaşkanını idam eden, bu kadar insan hakları ihlalleri yapan bir insana tutup da ödül vermeniz için çok böyle size ballı ihaleler veren, size büyük kazanımlar sağlayan bir takım bilinmez ilişkilerinizin olması gerekiyor ki vardır. Avrupalılar bu işleri hep böyle yürütürler.
Peki neden iptal etmişler? Çünkü birçok sanatsever vesaire boykot kararı almış
işte
bu opera
balesi. İşte onu söylüyorum. Yani oradan elde edecekleri kardan daha fazla bu kendi iş bünyesine zarar söz konusu olunca da vazgeçiyorlar. Çünkü Avrupalılar hesap kitap adamıdır. Yani bakarlar zararlarına döndüğü zaman anında
Vazgeçerler
yani.
Aynen de öyle olmuş. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında yine önemli gündem başlıklarını hocamla konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni gündem başlıklarıyla Medeniyet Coğrafyamızda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.